Ayrım 11, Tarihimizden Yaşanmış Öyküler, Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 215. Bir destandır Çanakkale. Saf, tertemiz bir Anadolu çocuğuydu. Düşman Çanakkale'ye dayandı denildiğinde silaha sarılmış orduya yazılmıştı. Diğerleri gibi onu da cepheye gönderdiler. Bir binbaşının emrine verdiler. Fakat Mustafa düşmanla dövüşmek istiyor. Her fırsatta binbaşıya yalvarıyordu. Binbaşım, ne olur beni cepheye gönderin. Bir gün binbaşı dayanamadı ve Mustafa'ya çıkıştı. Cephede zeytin ekmek dağıtılmıyor evladım. Savaşılıyor. Gülleler yağmur gibi yağıyor. İnsanlar ölüyor. Mustafa boynunu büktü. Olsun be binbaşım, dedi. Gülleler de yağsa, ölüm her tarafı da kuşatsa yine de gitmek istiyorum. Binbaşı bu cesur Anadolu çocuğuna derin derin baktı. Niçin bu kadar çok istiyorsun, diye sordu. İstiyorum binbaşım, şehit olmayı kim istemez? Şehit oldun mu kurtuldun sayılır. Cennete girer insan. Neden dersen, din için, vatan için vuruştuğundan cennete girer. Sonracığıma bizim köyün imamı ne derdi bilir misin binbaşım? Cennette huriler var derdi. Ben fakirim binbaşım. Başlık parası bulup evlenemedim. Dinim, vatanım için dövüşürken şehit düşersem ve cennete gidersem bir huri alırım. Binbaşı gülmekten kendini alamadı. Ne kadar saf bir delikanlıydı şu Mustafa. Neler düşünüyordu? Peki, dedi. İzin verdim, cepheye gidebilirsin. Mustafa sevinerek silahını cephanesine kuşandı ve ön saflara katıldı. Ve 18 Mart 1915 günü yer tutuştu, gök tutuştu, düşman bütün gücüyle saldırıya geçti. Düşman gemileri Türk tabyalarından açılan ateşle arka arkaya batmaya başladı. Akşamın alacakaranlığı zaferimizin üstüne çöküyordu. Binbaşı şehitlerin arasında üzgün, bitkin dolaşmaya çıkmıştı. Ne görsün, Mustafa da şehitlerin arasında yatmıyor mu? Hemen diz çöktü, nabzını tuttu, atmıyordu. Mustafa şehit olmuştu. Çaresizlikten gelen bir kızgınlıkla, aldın mı Huri'yi, diye sordu. Şehitin dudaklarında bir gülümseme belirdi. Eli ağır ağır kalktı ve parmaklarıyla iki işareti yaptı. Sonra eli tekrar yanına düştü. Binbaşı daha fazla kendini tutamadı. Gördüğü manzara karşısında tüyleri diken diken şehidin üstüne kapandı. Aldım cevabını Mustafa'm, aldım, diye ağladı, ağladı. Güneşin son ışıklarına baktı sonra. Allah'ım, bana da şehitlik nasip et, diye dua etti. Düşman ateşi nice Mustafa'yı, Mehmet'i, Ahmet'i Çanakkale sırtlarında şehit etmişti. Ama kendisi de mahvolup kaçmak zorunda kalmıştı. İngiliz ve Fransızların ortaklaşa kurdukları dünyanın en güçlü donanması Çanakkale Boğazı'nı geçememişti. Büyük bir zaferle daha alnımız ışıldıyordu. İzmir ağlıyor. Çığlıklar mahalle aralarından kopuyordu. Geliyorlar. Lanet olası Yunanlar geliyorlar. İzmir'i işgal etmeye geliyorlar. 1919 yılının 14 Mayıs'ıydı. İzmir'in Türk mahalleleri bu çığlıkla mateme bürünürken Rum mahalleleri şenlik yapıyordu. Sandıklarda yıllardır saklanan Yunan bayrakları çıkarılmış, evlere asılmıştı. Rum evlerinden çalgı sesleri, sevinç çığlıkları geliyordu. Yunanları karşılamaya hazırlanıyorlardı. O gece İzmir'in vatansever gençleri bir Yahudi mezarlığında toplandılar. Hasan Tahsin isimli genç gazeteci de aralarındaydı. Ateşli bir konuşma yaptı. İzmir'imizi Yunanistan'a ilhak edecekler. Buna izin veremeyiz arkadaşlar. Kanımızın son damlasına kadar savaşmalıyız. Evet, savaşmalıyız. Nihayet sabah açtı. 15 Mayıs 1919 günü geldi çattı. Yıllar yılı içimizde yaşamış yerli Rumlar sabahın erken saatlerinde kordon boyuna doldular. Çocuklarla genç kızlara Yunan bayrağı renklerinden elbiseler giydirilmişti. Rum metropoliti Hirostomos'un başkanlığında bağırıp çağırıyor, karaya ayak basacak işgal kuvvetlerini heyecanla bekliyorlardı. Bu arada Türkleri her türlü fenalığı da yapıyorlardı. Öğleden sonra Yunan ordusunun ilk alayı İzmir'in kordon boyu semtine çıktı. Türkler boyunlarını bükmüş, Rumlar çılgınca alkışlamaya başlamışlardı. Sık sık da Zito yaşasın, Venizelos diye bağırıyorlardı. Yunan alayı Kokaryalı tramvay durağına gelmişti ki kalabalık birden iki yana açıldı. Aradan bir şimşek hızıyla fırlayan siyah elbiseli uzun boylu genç bir adam tabancası Yunan alayına çevirerek tetiğe bastı. En önde yürüyen Yunanlı bayraktar boğuk bir feryatla yere düştü. İlk kurşunu atan genç gazeteci Hasan Tahsin'di. Yunan askerleri şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz arkasına takılmışlar, kurşun yağdırmaya başlamışlardı. bir köşede kıstırdılar. İki taraftan belki 1000 mermi boşalttılar üstüne. Uzun süre yere düşmedi. Son bir defa daha bakındı. Gözleri bir ara Türk evinin penceresine takıldı. Birine gözyaşlarını silesine onları seyrediyordu. Hasan Tahsin gülümsemeye çalıştı. Nine, kurşunun bittiği için yenildim. Yarın ahirette şahidim ol, dedi ve olduğu yere yıkıldı. Tabancası hala elindeydi. Yunan askerleri korkudan katılmış, uzun süre yanına yaklaşamamışlardı. Öldüğüne iyice kanaat getirdikten sonra sırtlanlar gibi çullandılar ve aziz şehidimize süngü üstüne süngü sapladılar. Sonra döndüler, o hınçla silahsız askerimizi kurşunlayıp askerlik dairesi başkanı Albay Süleyman Fehim Bey'in yakasına sarıldılar. Yaşasın Venizelos diye bağır çabuk. Süleyman Fehim Bey'in gözleri çakmak çakmaktı. Hiddetle yere tükürdü ve sesinin var gücüyle bağırdı. Kahrolsun Venizelos. Bir süngü hızla göğsüne girdi. Oracıkta şehit oldu. Yunan askerleri bu sefer de askeri doktor Yarbay Şükrü Bey'i yakaladılar. Yaşasın Venizelos diye bağır. O da tıpkı Fehim Bey gibi bağırdı. Kahrolsun Venizelos. Tabi süngülendi. O gün İzmir ağlıyordu ama kurtuluş meşalesi de yanmıştı. İzmirliler kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle ayaklanmışlar, kurtuluş mücadelesine başlamışlardı. Bu büyük mücadele 9 Eylül 1922 gününe kadar sürecek ve İzmir yine bizim olacaktı. İzmir nihayet gülecekti. Küçük kahraman. Küçük Mustafa ağlıyordu. Yunanlar geliyor diye halk köyü boşaltmıştı. Mustafa kimsesizdi. Annesi ölmüş, babası Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüştü. Köyde çobanlık da yapamazdı. Çünkü köylü sürüyü de almış öyle gitmişti. Gitmeden evvel muhtar dayı Mustafa'ya ne diller dökmüş, kendileriyle gelmesi için neler neler söylemişti ama Mustafa razı olmamıştı. Zaten kimsem yok diyordu. Ölmüşüm, kalmışım ne fark eder? Hem vatanımı düşman çizmesi altında çiğnenirken görmektense ölürüm daha iyi. 3 gün sonra yolda bir toz bulutu koptu. Mustafa'nın minik yüreği küt küt vurdu. Galiba Yunanlılar geliyor diye söylendi. Yanına koca bir sopa aldı. Sonra sapanını hazırladı. Mustafa Yunanlılardan birinin kafasını kırmak istiyordu. Ondan sonra ölse de olurdu, kalsa da umursamıyordu. Fakat gelenler Yunan değildi, Türk askerleriydi. 20 kişi kadar vardı, onlara bir yüzbaşı kumanda ediyordu. Küçük Mustafa'yı görünce niye köyde kaldığını sordu. Mustafa boynunu büktü. Kaldım işte, dedi. Burası benim köyüm, vatanım. Zaten kimsem yok. Yüzbaşı Mustafa'nın yırtık pırtık elbiselerini, içe dökük yanaklarını acıyarak baktı. Gözlerini yaşardım belli etmemek için başını arka tarafa çevirdi. Üzüntüm kimsesizliğinden değil ki, diye konuştu. Gavurun yaklaştığını duyarım, vatanımı işgal ettiğini duyarım da ondan üzülürüm. Askerlerin de çoğu ağlıyordu. Bu küçükte ne büyük bir yürek, ne yaman bir vatan sevgisi vardı. Neyse, dedi yüzbaşı, etrafa bir göz atalım, bakalım arkamızdan gelmişler mi? Az önce düşman askerleri tarafından çevrilmişlerdi. Düşman çok kalabalıktı. Korkunç bir savaş olmuştu. Sonunda yüzbaşı ve askerleri kurtulmuşlardı ama 10 asker şehit düşmüştü. Şimdi arkasından gelip gelmediklerini merak ediyordu. Gözleriyle etrafı araştırdı. Yüksekçe bir yerden bakabilse belki düşmanı görürdü. Koca bir ağaç vardı ama oraya nasıl tırmanacaktı? Askerleri de fazla yorgundular. Gözleri küçük Mustafa'ya takılınca gülümsedi. Ağaca tırmanabilir misin, diye sordu. Bir kediden daha çevik, diye cevap verdi Mustafa. Gözlerinde keskin mi bakalım? Bir atmaca kadar iyi görürüm. Tekrar güldü ve Mustafa'nın başını okşadı. Yamansın be çocuk. Pek yamansın. Şimdi şu ağaca çık da etrafa bir göz at. Görünürde düşman askerleri var mı? Mustafa göz açıp kapayana kadar ağacın ta tepesine çıktı. Elini gözlerinin üstüne kaldırıp ufka baktı. Ne görüyorsun? Bazı parıltılar var. Yüzbaşı galiba süngüler. Anladım. Şimdi sağ tarafına bak. Birden bir kurşun vınladı, yaprakları delerek ağacın gövdesine saplandı. Çocuğu gördüler, diye hayıflandı yüzbaşı. Hey çocuk, in aşağı, çabuk ol. Küçük Mustafa gördüklerini anlatmaya devam ediyordu. Sağda kıpırtılar görüyorum. Evet evet, gavur askerleri bu yana geliyorlar. Bir kurşun daha vınladı. İn aşağı, diye bir daha bağırdı yüzbaşı. Çabuk in. Yüzbaşım, sol tarafta da bazı kıpırtılar, cümlesini tamamlayamadı. 3. kurşun tam alnının ortasına gelmişti. Elleri gevşedi, bacakları büküldü, bir çığlık attı ve ağaçtan aşağı yuvarlandı. Eyvah, vuruldu. Yüzbaşı hemen çocuğun önüne diz çöktü, başını kucağına koydu. Henüz ölmemişti. Gülümsüyor ve dudaklarını oynatıyordu. Askerlerden biri kulağını çocuğun ağzına dayadı, fısıltıları kesinceye kadar dinledi. "Yüzbaşım," dedi gözyaşlarını silerek. "Diyor ki, yüzbaşım, vatanım için ölüyorum," diyor. "Şehit oluyorum," diyor. "Babam gibi ben de vatanı uğruna ölüyorum," diyor. "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah," dedi ve son nefesini verdi yüzbaşım. Yüzbaşı çocuğun başını çimenlere koydu, kalktı, topuklarını birbirine vurarak bir asker selam verdi. Sonra üstüne bir bayrak örttü, askerleriyle birlikte bir daha selama durdu. "Selam sana küçük kahraman," diye mırıldandı. Herkes hıçkırarak ağlıyordu. Deli Yusuf. Arkadaşlarına Deli Yusuf derlerdi. Deli değildi fakat cesurdu. Kimsenin tırmanamadığı ağaçlara tırmanırdı. Bütün köy çocuklarının yüzmeye korktuğu derin göllere girerdi. Bu bir şey mi? Çobanlık ettiği günlerde sürüsüne dalan bir kurtla boğuşmuştu. Köpeğe yetişmeseydi kurt belki de onu parçalayacaktı. Bunu bile bile üstüne atılmıştı zaten. Ne olacağını pek düşünmemişti. İşte bu yüzden arkadaşları ona Deli Yusuf adını vermişlerdi. Güzel günler geride kaldı. Düşman köyüne kadar girdi. Yunanlar köye yerleştiler. Köyün gençleri askere almış, yalnızca yaşlılar ve kadınlar kalmıştı. Yusuf 12 yaşlarındaydı. Köyde dolaşan Yunan askerlerinin her görüşünü iç çekiyor. "Ah," diyordu. "Şunların bacaklarını nasıl kırmalı?" Gece gündüz bu vardı aklında. Düşmana büyük bir zarar vermek istiyordu. Düşüne düşüne buldu. Köydeki cephaneliği havaya uçuracaktı. Fakat bu işi tek başına nasıl yapacaktı? İlyas Dede adlı biri vardı köyde. Çok yaşlıydı. Hayatı savaş meydanlarına geçmiş, dört yerinden yaralar almıştı. Bir gece evine gitti, düşüncesini açtı ona. Ellerine sarıldı, öptü. "Dedeciğim, ne olur bana yol göster." "Çok küçüksün," dedi ihtiyar. "Zor bir işe kalkışıyorsun. Seni yakalarlarsa parçalarlar. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi İlyas Dede. Ölmek daha iyi." İhtiyar düşündü, taşındı. Neden sonra saçlarını okşadı. "Peki yavrum, ben sana haber veririm." O günden sonra Deli Yusufçuk hep İlyas Dede'den gelecek haberi bekledi. Nihayet bir gece İlyas Dede çıka geldi. "Dinle beni," diye konuşmaya başladı. "Senin için bir bomba buldum. Önce nasıl kullanacağını öğreteyim." Aldı yanı başına Yusuf'u, el bombası nasıl kullanacağını bir güzel öğretti. Sonunda Deli Yusuf, "Bu gece yapacağım," dedi. İhtiyar aynı fikirde değildi. "Acele etme bakalım. Şu getirdiğim torbayı aç önce." "Bu kadar çorabı ne yapayım ben?" "Silah topasının önünde nöbetçiler var. Birkaç gün etrafta dolaşıp çorap satar gibi yapacaksın. Nöbetçiler sana alışacak. Sonra işini görürsün." Sevinçle el çırptı. "Yaşa İlyas Dede, çok akıllısın. Sen de çok delisin be çocuk. Neyse, dediklerimi unutma. Bombayı da kurcalamaya kalkma, ben gidiyorum." Bir hafta geçti. Deli Yusuf silah deposunun önünde nöbetçilerle yalancıktan dostluklar kurdu. Ona alıştılar. Artık görür görmez kovmuyorlar. Sadece alay ediyorlardı. Bu arada birkaç çift çorap da satmıştı. Bir akşamüstü silah deposuna sokuldu. Nöbetçiler onu fark ettiler ama seslenmediler. Göre göre alışmışlardı. Deli Yusuf bundan faydalanıp deponun arka tarafına geçti. Koynundan el bombasını çıkardı. Pimini çekip demir parmaklıklardan içeri bıraktı. Hızla uzaklaşmaya başladı. Az sonra korkunç bir patlama oldu. Bütün köy sarsıldı. Deli Yusuf çoktan uzaklaşmış, dumanı tüten cephaneliğe bakıp gülüyordu. O küçüktü ama büyük bir kahramandı. Durak Çavuş. İstiklal Savaşımızın zafere yakın günleriydi. Yunanlılar önlerine çıkan köyleri yakıp yıkarak, anne karnındaki ceninleri süngüleyerek, ihtiyarları sakallarından ağaçlara asarak geri çekiliyor, olmadık rezillikler yapıyorlardı. Gördüğü müthiş manzaralar Durak Çavuş'un tepesini attırmıştı. "Bu rezilliği yapanlardan birisini elime geçirsem vay haline," diye gidiş gıcırdatıyor, hırsından boşluğu yumrukluyordu. Kafasına koymuştu bir kere, bir Yunan askerini yakalayıp hesap soracaktı. Gece yürüyüşü esnasında birliğinden koptu, vakit sabaha yakındı. Kimi zaman eğilerek, kimi zaman sürünerek bir hayli yürüdü, düşman mevzilerine yaklaştı. Mevzilerden uzakça bir yerde bir Yunan askeri gördü. Top başına nöbet tutuyordu. "Seni yakalayacağım Palikarya," diye söylendi Durak Çavuş. "Sakalından astığın yaşlıların, anne karnında süngülediğin bebeklerin, yakıp yıktığın köylerin hesabını soracağım senden." Ağır ağır süründü, çıt çıkarmıyordu. Gece de bir hayli eskimişti. Karanlık Durak Çavuş'un işini kolaylaştırıyordu. Yeterince yaklaştı ve birden Yunan askerin üstüne atıldı. Boğuşma sırasında Yunan askeri bağırmaya başladı. Birden toplar gümbürdedi, bulundukları yer cehenneme döndü. Çok yakına düşen bir top mermisi Yunan askerini yaraladığı gibi top arabasına devirdi. Durak Çavuş'un bacağı arabanın altında kaldı, acıdan bayıldı. Ancak güneş doğarken kendine gelebildi. Bacağında müthiş bir ağrı vardı. Kendini toplamaya çalıştı. Bu sırada bir inilti duydu. Yaralı Yunan askeri inliyordu. Durak çavuş hınçla ona döndü. Fakat yalvaran gözleriyle karşılaşınca bir tuhaf oldu. "Hele sabret," dedi. "İlk evvela kendimi kurtarayım." Bütün kuvvetiyle arabayı itip bacağını kurtardı. Çok şükür kırılmamıştı. Sadece incinmiş, biraz da şişmişti. Üstüne basabiliyordu. Top arabasının altında bulduğu sırrı kaptığı gibi yaralı Yunan askerinin tepesine dikildi. "İyi misin Palikarya?" diye konuştu. "Yaralandın ha? Seninkiler o kadar korkak ki gürültüyü duyar duymaz gelip bakma zahmetine katlanmadan topları ateşlediler. Şimdi seni iyi edeceğim, meraklanma. Bu sopa beynine inince acıların bitecek. Yakıp yıktığın köylerimin, ağaçlara astığın dedelerimin, ninelerimin, ana karnında süngülediğin yetimlerimin intikamını alacağım. Hazır ol." Sopayı kaldırdı ya, bir türlü indiremedi. Yunan askerinin yalvaran gözlerinde yaş damlaları parlıyordu. İniltiyle karışık sözler söylüyor fakat durak çavuş Yunanca bilmediğinden tek kelimesini bile anlayamıyordu. "Dilini bilmiyorum bre gavur ama fark etmez. Nasılsa seni öldüreceğim." Sopayı tekrar başına çalmaya kalktı. Yine yapamadı, indirdi yere. "Beceremem be," diye hınçlandı. "Sen ettin edeceğini. Lakin benim elim varmaz be, varmaz. Su mu istiyorsun? Dur hele. Mataram da biraz kalmıştır." Matarasını çıkardı, bir içimlik su vardı. Kim bilir bir daha nerede su bulurdu. Verip vermemekte bir tereddüt geçirdi. "Palikarya, sana mı içirsem yoksa kendime mi saklasam?" "Anlıyorum, susamışsın. Ben de susadım." Yine de dayanamadı, diz çöktü. Düşmanın başını kucağına koyup matarayı ağzına dayadı. "Zıkkım içesici, al iç." Suyu bitirdikten sonra boş matarayı beline takıp kalktı. "Ben gidiyorum," dedi. "Nereye dersen birliğime katılacağım. Kal sağlıcakla. Nasılsa seni öldüremem." Birkaç adım yürüdü. Düşman askerinin gözlerini ensesinde hissediyor. Onun yerine kendini koyuyordu. Düşününce gidemeyeceğini anlayıp döndü. "Be köfte hor, sen esir misin yoksa başımın belası mısın? En iyisi seni alıp yakınca bir köye götüreyim. Orada yarını tımar ederler. İşkence ettiğin köylülerim sana bakarlar." Ayağa kaldırdı ama yarası ağırcaydı. Ayakta duramıyor, bırakınca yere yıkılıyordu. "Anlaşıldı, sırtımda taşıyacağım. Benim de ayağım ağrıyor ya, dayanıklıyımdır." Sırtını aldı, bir köye rastlayana kadar 2 saatten fazla sırtında götürdü. Yunanlıyı yere uzattı, camlaşmış gözleri şaşkın şaşkın boşluğa bakıyordu. Köylülerden biri Yunan askerinin yüzünü görür görmez bağırdı. "Besbelli ölmüş bu." Durak çavuş kulaklarına inanamıyordu. Hararetini gidersin diye verdikleri ayranı bırakıp düşmanın yanına çömeldi. "Niye öldün sanki be?" diye kızdı çaresizlik içinde. "Biraz daha dişini sıkamaz mıydın? Ne güzel yarını tımar edip memleketine gönderecektim seni. Niye geldin buralara, niye sanki?" Kendini tutamamış koca durak çavuş ağlamaya başlamıştı. "Uyan Şahin, uyan." Adı gibiydi bakışları. Şahin bakışlı Şahin'imin. Pazuları güçlü güçlüydü. Yüreği demirden mi bilinmez? Çünkü çocukları çok severdi. Severken yumuşacıktı yüreği. Ama düşman karşısında demir gibiydi. Cesur, sert. Bölgeye Fransızlar gireli beri ona bir haller olmuştu. Şahin eski Şahin değildi artık. Gülmeyi unutmuştu. Konuşmayı da unutmuştu. Öyle suskun, sessiz derinlere bakıyordu. Dayanamadı. Bir gün kaptı tüfeğini, aldı kendisi gibi birkaç yürekli arkadaşını, vurdu çıktı dağlara doğru. "Ya öleceğim veya Fransızları durduracağım," diye yemin ede ede çıkışa çıkış. Bir daha inmedi düze. Dağda kaldı ama Fransızları da kan kusturdu. Düşman askerini bastı, erzak kollarını vurdu. Her fırsatta Fransızların başına top güllesi gibi indi indi. Şöhreti yayıldı Şahin'in. Şöhreti dünyayı tuttu. Ama bir gün, 18 Mart günüydü. Fransızlar Antep'e girmek için yola koyulmuşlardı. Kaya gibi önlerini kesti Şahin. "Geçemezsiniz," diye gürledi. "Antep'ime giremezsiniz." Birkaç arkadaşla birlikte öyle bir saldırma saldırdı ki düşmana, bozulup çekilmek zorunda kaldılar. Fakat bir süre sonra tekrar geldiler. Daha kalabalıktılar. Yanlarında ağır toplar da vardı. Bütün bunlar birkaç yürekli arkadaşıyla kilis yolundaki köprüyü tutan Şahin'i ezip geçmek içindi. Bir Fransız albayı barbar bağırıyordu. "Onu yakalayacağım, canlı canlı derisini yüzeceğim. Etini doğrayıp köpeklerime yedireceğim." Şahin tutmuştu köprüyü. Bir kere tutmuştu ya, geçmek kolay mıydı? Tüfeğini doğrultuyor, her tetiğe dokunuşta "Allah" diyordu. Tüfek grav grav diye sarsıldıkça Şahin yine "Allah" diyordu. 30 arkadaşıyla 4 saat savaştı. Tüfeği yandı, mermisi bitti. Ama yüreğindeki vatan aşkı alevlendikçe alevlendi. İsterseniz siz kaçın dedi arkadaşlarına. Ya sen dediler, kalıyorum dedi gülümseyerek. Tek başıma tutacağım köprüyü. Birlikte tutacağız ve birlikte öleceğiz diye karşılık verdiler. 10 gün. Evet, 30 yiğit koca Fransız ordusuna karşı 10 gün savaştı. Sonunda ne mermi kaldı ne insan, birkaç kişi sadece ve şahin. Attı tüfeği elinden, çıktı köprünün üstüne, sıktı yumruklarını düşmana doğru salladı. Cesedimi çiğnemeden geçemezsiniz diye gürledi. İlk mermi karnına geldi, karnını tuttu. İkincisi omzunu deldi geçti, o halde bile sendelemedi şahin. Mermilerle delik deşik olduğu halde düşmana saldırdı. Topa, tüfeğe karşı tek başına yaralı haliyle Allah Allah diye bağırarak saldırdı. İlk önüne çıkan Fransız askerini bir yumrukla yere serip tüfeğini kaptı. Bütün mermileri sıktı üzerlerine ama yeni yaralar aldı. Sıcak kanı aktı, aktı ve bitti. En sonunda dizlerinin üstüne çöktü, sonra yere uzandı. Toprağı avuçladı ve öptü. Vatanımın toprağı dedi içinden. Şahin destanlaştı. Şahin her geçen yıl daha da büyüdü. Hala memleketin dört yanında dillere destan söylenir. Uyan Şahin, uyan, uyanmaz mısın? Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın? Al kızıl kanlara boyanmaz mısın? Uyan Şahin, uyan, bak neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Kitabın sonu. 18 Eylül 2012, sayfa 237.